Aydın 43, Pekin'den gelen adam, Henning Mankell, sayfa 499. Bornholm'a gittiklerinde hava bir açıp bir kapıyordu. Kiraladıkları kulübede vakit geçirmenin tadını çıkardılar. Çocuklar gelip gitti, günler genel olarak iyi diye nitelenebilecek bir hava içinde geçti. Anna bile herkesi şaşırtıp onlara katıldı. Uzun uzak doğu seyahatini tamamlamıştı. Sonbaharda Lund'da siyaset bilimi eğitimi almaya başlayacağını söyleyerek herkesi daha da şaşırttı. Birgit de pek çok kez hem Pekin'de hem daha sonra Londra'da yaşananları Staffan'a anlatmanın zamanının geldiğini düşündü. Ama anlatmadı. Olanları sakladığı için kendisini hiçbir zaman affetmeyeceğini bile bile ona bunları anlatmanın alemi yoktu. İncinir ve karısının kendisine güvenmediğini düşünürdü. Bu riski almaya değmeyeceğine inandığından kocasına hiçbir şey söylemedi. Karin Wieman'a da Londra'ya yaptığı seyahatten ve orada yaşananlardan bahsetmedi. Her şey başka kimsenin göremediği bir yara misali kendi içinde kaldı. 7 Ağustos pazartesi günü Birgitta da Staffan'da işlerinin başına döndüler. Önceki gece baş başa verip en nihayetinde hayatlarının gidişatını tartışmışlardı. İkisi de evliliklerindeki çöküşü konuşmaksızın yeni bir seneye başlayamayacaklarını kavramışlardı. Birgitta'nın en büyük gelişme olarak gördüğü şey ise sona eren cinsel hayatları meselesini ilk olarak kocasının açmış olmasıydı. Önceden olduğu gibi Birgitta'nın bu konuyu konuşmak için onu zorlaması gerekmemişti. Staffan da durumlarına üzülüyordu ve hiçbir arzu duymamak onu dehşete düşürüyordu. Karısının açık açık sorduğu soruya dürüstçe başka kimseyi çekici bulmadığını söyleyerek karşılık verdi. Mesele arzularının kaybolmasıydı ve bu durum onu o kadar endişelendiriyordu ki bu konuyu hiç düşünmemeyi tercih ediyordu. ''Ne yapmayı planlıyorsun?'' diye sormuştu Birgitta. ''Bir yılı daha birbirimize dokunmadan geçiremeyiz. Buna katlanamam.'' ''Çare bulmaya çalışacağım. Ben de bu durumdan hoşlanmıyorum. Ama bunları konuşmak benim için çok zor.'' ''Ama şimdi benimle konuşuyorsun. Çünkü buna mecbur olduğumu kavradım. Artık ne düşündüğünü anlamıyorum. Bazen sabahları yüzüne bakıyorum ve bir yabancıyı görüyorum.'' ''Sen benden daha iyi ifade ediyorsun ama inan bana, senin kadar yoğun yaşamasam da bazen ben de aynı şeyi hissediyorum.'' ''Gerçekten hayatımızın geri kalanını böyle geçirmemiz gerekebileceğini kabullenmeye hazır mısın?'' ''Hayır ama bu konuyu düşünmemeye çalışıyorum. Söz veriyorum, bir psikologla görüşeceğim.''
''Seninle gelmemi ister misin?''
Staffan başını iki yana sallamıştı. ''İlk gidişimde değil, daha sonra belki.''
''Bunun benim için ne anlama geldiğini biliyor musun?''
''Elimden geleni yaptığımı bilmeni istiyorum.''
''Kolay olmayacak ama şansın da yardımıyla bunu atlatacağız. Bir çölü haritasız geçmeye çalışmaya benziyor.''
Staffan yeni güne 08.12'deki Stockholm trenine binerek başladı. Birgit de saat 10'a kadar ofisine gitmedi. Hans Mattsson hala tatilde olduğundan adliyedeki her şeyden kendisi sorumluydu ve güne personel toplantısıyla başladı. Her şeyin kontrol altında olduğuna ikna olunca ofisine çekildi ve Vivi Sundberg'e yaz boyunca kafasında tasarladığı uzun mektubu yazdı. Elbette kendi kendine bu mektuptan ne beklediğini, ne elde etmeyi umduğunu sormuştu. Doğal olarak gerçeği bulmayı umuyordu. Hesio Wallen'da yaşananların, yaşlı otel sahibinin ölümü de dahil olmak üzere bir açıklamaya kavuşmasını istiyordu. Hepsi bu kadar mıydı? Yoksa işin içinde kibir de mi vardı? Hudiksvall polisine kendisine güvenmemekle ne kadar hata ettiklerini mi göstermek istiyordu? Soruşturmayı yapan ekibi cinayetleri itiraf ettikten sonra intihar eden adamın katil olmadığına ikna etme girişiminin ne kadarı kibirden, ne kadarı içten bir gerçeği bulma arzusundan kaynaklanıyordu. Bir bakıma her şey annesiyle ilgiliydi. Birgitta gerçeği arayarak annesini evlat edinen adam ve kadına olan borcunu ödemek istemişti. Bu kadar korkunç bir sonu hak etmiyorlardı. Mektubu yazmak 2 saatini aldı. Zarfa koyup Hudiksvall polisinden Vivi Sundberg'e yollamadan önce defalarca yeniden okudu. Ardından mektubu alt kattaki danışmada yer alan gönderilecek mektuplar kutusuna bıraktı ve ofisinin pencerelerini açıp rüzgarın Hesio Valen'deki evlerinde katledilen kurbanlarla ilgili bütün düşünceleri uzaklaştırmasını umdu. Günün geri kalanını Adalet Bakanlığı'ndan gelen evrakı okuyarak geçirdi. Anlaşılan İsveç hukuk sistemini elden geçirmeyi planlıyorlardı. Ayrıca bitirilmemiş şarkı sözlerinden birini çıkarıp birkaç satır daha ekleyecek kadar kendine zaman ayırabildi. Yaz tatilinde aklına yeni bir fikir gelmişti. Kumsalda Yürüyüş isimli bir şarkı yazacaktı. Ama sözleri yazmak beklediğinden zordu, hele bugün. Başarısız şarkı sözü girişimlerini not aldığı kağıdı buruşturup çöpe fırlattı ve şarkı sözü dosyasını masasının çekmecesine kaldırdı. Ne olursa olsun pes etmeyecekti. Saat 6'da bilgisayarını kapayıp ofisinden ayrıldı. Dışarı çıkarken gönderilecek mektuplar kutusunun boşaltılmış olduğunu gördü. 37. Kısım. Liu Xin ormanın kenarındaki ağaçların arasına saklandı. Sonunda gitmesi gereken yere ulaşmıştı. Ya Ru'nun bu görevin kendisine verdiği en önemli görev olduğunu söylediğini unutmamıştı. Her şeyi sonuca bağlamak ona düşüyordu. Yüzyıldan uzun süre önce başlamış olan olaylar zinciri bugün sona erecekti. Liu Xin ağaçların arasında dururken kendisine gerçekleştirmek üzere olduğu görevi ve ihtiyaç duyduğu malzemeleri veren Ya Ru'yu düşündü. Ya Ru geçmişte yaşananları ona açıklamıştı. Yıllar süren okyanusların ve kıtaların defalarca geçilişini, korku ve ölüm dolu seyahatleri, katlanılamaz ölümleri içeren bir yolculuk. Ve şimdi bu hikayeyi noktalamak gerekiyordu. İntikam kaçınılmazdı. O yolculuğu yapanlar uzun zaman önce bu dünyadan ayrılmışlardı. Biri denizin dibinde, diğerleri atsız mezarlarda yatıyordu. Bütün o yıllar boyunca mezarlarından bitmek bilmeyen beddualar yükselmişti. Bu bedduaları sona erdirmek ve ruhlarının huzura kavuşmasını sağlamak Liu Xin'e düşüyordu. Tarih 12 Ocak 2006'ydı. Her yer karla kaplıydı ve hava buz gibiydi. Aynı günün erken saatlerinde termometreye bakmış ve havanın -9 derece olduğunu görmüştü. Isınmak umuduyla ayaklarını karlara sürtüp duruyordu. Hala akşamın erken saatleriydi. Evlerin çoğunda ışık vardı ve bazı pencerelerde televizyonların mavi parıltısı görülüyordu. Bütün dikkatini vermesine karşın tek bir ses dahi duyamadı. Köpek avlamaları bile yoktu. Liu Xin dünyanın bu tarafındaki insanların geceleri kendilerini koruması için köpek beslediklerini bilirdi. Kardaki izleri görmüştü. Ama anlaşılan insanlar köpekleri evin içinde tutuyordu. Evlerdeki köpeklerin kendisine sorun yaratıp yaratmayacaklarını düşündü. Ama sonra bu düşünceyi zihninden uzaklaştırdı. Kimse olacaklardan şüphelenmiyordu. Hiçbir köpek onu durduramayacaktı. Eldivenlerinden birini çıkarıp saatini kontrol etti. 9:15 var. Işıkların sönmesine daha zaman vardı. Yeniden eldiveni giyip Ya Ru ve buraya kadar seyahat eden ölmüş insanlarla ilgili hikayelerini düşündü. Ya Ru'nun ailesinin bütün üyeleri o yolculuğun parçasıydı. Ama kaderin bu öyküyü tamamlaması için seçtiği kişi Liu Xin'di ve onun diğerleriyle herhangi bir akrabalığı yoktu. Bunu bilmek onu derin düşüncelere dalmasına yol açtı. Ya Ru ona kardeşi gibi güvenmişti. Uzakta bir araba sesi duydu ama ses yaklaşmıyordu. Ana yoldaydı. Bu ülkede çıt çıkmayan kış gecelerinde sesler çok uzaklara ulaşabiliyor diye düşündü. Aynı denizdeki gibi. Ayaklarını kara sürtmeyi sürdürdü. Her şey bittiğinde ne hissedecekti? Her şeye rağmen bilincinin, vicdanının kendisinin farkında olmadığı ve yapacaklarından rahatsız olan bir parçası var mıydı? Nevada'da her şey planlara uygun gitmişti. Ama asla bilemezdiniz, hele bu kadar geniş çaplı bir görev söz konusuysa. Aklı başka yerlere kayıyordu. Aniden partinin kıdemsiz görevlilerinden olan babasını ve kültür devrimi sırasında ona edilen işkenceleri düşündü.
babası oğluna kendisinin ve diğer kapitalist domuzların yüzlerinin kızıl muhafızlar tarafından nasıl beyaza boyandığını anlatmıştı. Çünkü şeytanın rengi beyazdı. Şimdi sessiz evlerdeki insanları öyle görmeye çalışıyordu. Hepsinin yüzleri beyazdı. Hepsi şeytanın iblisleriydi. Sonunda ışıklar söndü. Evlerden ikisi artık karanlıktı. Bekledi. Ölüler yüzyıldan uzun süredir bekliyordu. Birkaç saat daha bekleyebilirlerdi. Sağ eldivenini çıkarıp parmaklarıyla sırtındaki kılıcı yokladı. Çelik buz gibiydi. Ucu bir insanı rahatlıkla kesecek kadar keskindi. Şanghay'a yaptığı bir seyahatte tesadüfen bulduğu bir Japon kılıcıydı. Birileri ona Japonya'nın 1930'da işgal edilmesinin ardından bu değerli kılıçlardan birkaç tanesini ele geçiren yaşlı bir koleksiyoncudan bahsetmişti. Liu Xin sıradan bir mağazayı andıran küçücük dükkanı bulmuş ve kılıcı eline alır almaz ona sahip olması gerektiğini anlamıştı. Hemen oracıkta onu satın almış ve sapını onarıp demiri bilemesi için bir demirci ustasına götürmüştü. İrkildi. Evlerden birinin kapısı açıldı. Görünmemek için birkaç adım gerileyip ağaçların arasına saklandı. Bir adam yanında köpeğiyle evden çıktı. Kapının üstündeki lamba karla kaplı bahçeyi aydınlatıyordu. Liu Xin kılıcı sıkı sıkı tuttu, gözlerini kıstı ve köpeğin hareketlerini izledi. Köpek kokusunu alırsa ne olurdu? Bütün planları mahvolurdu. Köpeği öldürmek zorunda kalırsa tereddüt etmeyecekti. Ama şimdi kapının eşiğinde durmuş sigara içen adam böyle bir durumda ne yapardı? Köpek aniden durup havayı kokladı. Liu Xin bir an köpeğin kendisini fark ettiğini düşündü. Ama hayvan bahçede koşturmakla yetindi. Adam köpeğe seslendi ve birlikte içeri girdiler. Kapı arkalarından kapandı. Kısa süre sonra ışıklar söndü. Beklemeye devam etti. Gece yarısı geriye sadece televizyonların ışığı kaldığında kar yağışı yeniden başladı. Öne uzattığı ellerine konan kar taneleri tüy gibi hafifti. Kiraz çiçekleri gibi diye düşündü. Ama kar kokmaz, çiçekler gibi nefes almaz. 20 dakika sonra karşısındaki evin televizyonu kapandı. Hala kar yağıyordu. Cebinden gece dürbünlerini çıkardı ve yavaş yavaş köydeki bütün evleri taradı. Hiç ışık yoktu. Dürbünü indirip derin bir nefes aldı. Zihninde Yaru'nun defalarca tasvir ettiği görüntüyü canlandırdı. Bir gemi, kuş bakışı görünen bir güverte. İnsanlar heyecanla mendillerini ve şapkalarını sallıyorlar. Ama yüzlerini göremiyordu. Yüz yok, sadece sallanan eller. Biraz daha bekledi, sonra yavaşça yola doğru yürüdü. Bir elinde ufak bir fener, diğer elinde kılıç vardı. Köyün en ucundaki eve yaklaştı, batıya döndü. Durup son bir kez gürültüleri dinledi. Ardından içeri girdi. Vivi, bu yazanlar Yaru adlı bir adamın günlüğünden. İlk olarak pek çok kişiyi öldürdüğü Nevada'ya giden ve sonra Hesio Valen katliamını gerçekleştiren kişi, bizzat ona bunları anlatmış. Bu mektupta yazdığım diğer konuları da anlayabilmeniz için onun yazdıklarını okumanızı rica ediyorum. Bahsi geçen insanların hiçbiri artık hayatta değil. Ama Hesio Valen'de yaşananların altında yatan gerçek hepimizin düşündüğünden farklıymış. Kökleri tahmin edebileceğimizden çok daha derinlere uzanıyormuş. Yazdığım her şeyin ispatlanıp ispatlanamayacağını bilmiyorum. Çoğunun ispatlanabileceğini sanmıyorum. Aynen Kırmızı Kurdele'nin nasıl olup da Hesio Valen'e gittiğinin asla ispatlanamayacak olması gibi. Onu oraya kimin götürdüğünü biliyoruz ama hepsi bu. Kendini hücredeyken asan Lars Erik Walfridsson suçlu değildi. Akrabalarının bunu öğrenmeye hakkı var. Cinayetleri neden üstlendiğini asla bilemeyeceğiz. Bu mektubun soruşturmanızı karıştıracağını tahmin edebiliyorum. Ama hepimiz gerçeğin peşindeyiz. Umarım yazdıklarım ona ulaşmanıza yardımcı olur. Bildiğim her şeyi bu mektupta anlatmaya çalıştım. Gerçek hiçbir zaman nesnel olmayabilir ama onu aramayı bıraktığımız gün hukuk sisteminin tamamen çöktüğü gün olacaktır. Yeniden işimin başına döndüm. Helsingborg'dayım ve benimle temasa geçmenizi bekleyeceğim.
Zihninizde pek çok soru işaretinin oluşacağına eminim ve çoğunu yanıtlamak benim için kolay olmayacak. En iyi dileklerimle, Birgitta Roslin, 7 Ağustos 2006.
Birgitta Roslin aynı Ağustos günü eve dönerken her zamanki süpermarketinden alışveriş yaptı. Kasanın önündeki sırada beklerken akşam gazetelerinden birini alıp sayfalarını karıştırdı. İkinci sayfada Gavle'nin kuzeyindeki bir köyde sürüden kopmuş bir kurdun vurulduğu yazıyordu. Ne o ne de herhangi biri aynı kurdun Ocak ayında bir gün Valdalen üzerinden Norveç'ten İsveç'e geçtiğini biliyordu. Kurt çok açtı ve Österdalarna'da bulduğu geyikleşinden bu yana hiçbir şey yememişti. Kurt doğuya doğru yoluna devam etmiş, Navjarna'yı geçmişti. Donmuş Liusdan nehrinden Karböle'ye ulaşıp ormana daldıktan sonra gözden kaybolmuştu. Şimdi Gavle yakınlarında bir çiftlikte ölü yatıyordu. Kimse kurdun 13 Ocak sabahı Helsingland'daki Hesio Valen adlı ıssız köye uğradığını bilmiyordu. O günlerde her yer karla kaplıydı, şimdi ise yaz sonu gelmişti. Hesio Valen köyü bomboştu, artık orada kimse yaşamıyordu. Bahçelerde kıpkırmızı yabani böğürtlenleri hayranlıkla izleyecek kimse yoktu. Norland'a sonbahar gelmişti ve insanlar kendilerini uzun sürecek yeni bir kışa hazırlıyorlardı.
Son. Yazarın notu. Bu bir roman. Yani yazdıklarımın arka planında gerçekler olsa da okuduğunuz metnin bazı parçaları geçmişte yaşanan olayların gerçeğe sadık kalınarak kaleme alınmış belgesel tarzda yeniden üretimleri değil. Hesio Valen adında bir yer olduğunu sanmıyorum. Umarım haritayı kurgularken herkesi tatmin edecek bir iş çıkarmışımdır. Ama bu kitabı yazdığım sırada Mugabe'nin Zimbabwe başkanı olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Başka kelimelerle ifade edecek olursam gerçek olabilecek olaylar üzerine yazdım. Ama benim onları yazmış olmam olayların gerçek oldukları anlamına gelmez. Böylesi roman dünyasının gereklerinden biridir. Ama bir romanda bile Pekin göğündeki kuşların yokluğundan bir yargıcı ulusal mahkeme yönetimi tarafından tahsis edilen kanepeye kadar en önemli detayların doğru şekilde sunulması gerekir. Bu kitapta pek çok kişi bana yardımcı oldu. Öncelikle gerçekleri tespit etmekteki titiz yardımlarından ötürü Robert Johnson'ın adını anmak gerekiyor. Bu sürece katkısı olan kişilerin adlarını tek tek saymaya kalkacak olursam çok uzun bir liste olacak. Ama Afrika'da tanıştığım ve bana yol gösteren insanlara bu konuları benimle tartışmaya vakit ayırdıkları için teşekkür etmek istiyorum. Başka kimsenin adını anmaksızın herkese olan minnettarlığımı dile getirmekle yetineceğim. Ama bu hikayenin sorumluluğu doğal olarak sadece ve sadece bana aittir. Henning Mankell, Ocak 2008, Maputo, Mozambik.
Kitabın sonu. 2 Ekim 2014. Sayfa 511.